bir adım ileri.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler. Hayata bakış açımızı değiştirmesini umduğumuz, bizlere rehberlik edecek başarı öykülerini ele aldığımız Bir Adım İleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu başarı öykülerini diğerlerinden farklı kılan bir özelliği var. Devletimizin imkanlarıyla yurt dışında eğitim gören ve tekrar ülkemize döndüğünde bir amaç, bir vizyon, bir ülkü peşinden koşarak hem kendisine hem de ülkemize fayda sağlayan başarılı insanları ele alacağız. Bu programdaki amacımız gençlerimizin hayallerini, gelecek beklentilerini çalışarak azimle, kararlılıkla elde edebileceklerine dair örnekleri onlarla buluşturacağız. İlk programımızın konuğu Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nezahat Güçlü. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim.
Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Ardından Amerika'ya nasıl gittiniz? Devletimizin bu imkanlarından nasıl haberdar oldunuz? Devlet bursundan ilk haberdar olma serüveninizi rica edeceğim sizden.
Evet, öncelikle kısaca bir kendimden bahsetmek isterim. Ben 1979 yılında Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Hayatımda hep başarılarla geçen bir eğitim dönemim oldu. Şu anda 44. yılımı eğitim camiasında yaşıyorum, yarım asra yakın. Tabii bu arada, bu süreçte insan hayatında kutup yıldızları vardır. Bunlardan ilki benim annemdi. Daha ilkokuldayken benim başarılarımı görünce, ki annem 1924 doğumludur, hiç eğitimi yoktur ama Anadolu'nun bilge kadınlarından birisidir, şöyle demişti başarılı olduğumu görünce: "Kızım, sen ileride müderris olacaksın." Ve bu Anadolu kadınının öngörüsü şu anda, evet, ben müderrisim. Eski deyimle müderris, şimdi profesör. Tabii bu uzun süreçte nasıl bir dönem yaşadım, bunu size açıklamak isterim. Düzenli olarak çok çalışmayı seven bir insandım zaten. O yüzden de hep böyle hayaller kurar, çıtamı yukarıya çıkarabilmek için çaba sarf eden bir insandım. Dil, tarih, felsefe bölümü bitirdikten sonra öğretmenliğe başladım. 4 sene felsefe öğretmenliği yaptım. Bu arada beni dil tarihten tanıyan, çok sevdiğim bir hocam, annemden sonra hayat yolumu değiştirenlerden birisidir. Beni buluyor lisede. Yani biz irtibatı kopardık tabii belli yıllardan sonra. Diyor ki, Nezahat Özcan diye birisi vardı, onu bana Gazi Üniversitesi'ne gelsin, yüksek lisansa başlasın. Ve ben öğretmenliğimin ikinci yılında hocam beni çağırdı ve ben yüksek lisansa başladım. Eğitim yönetimi teftişi planlaması alanında. Tabii daha sonra yüksek lisans bitti. 2 yıl sonra da araştırma görevlisi olarak milli eğitimden akademiyaya, üniversiteye geçiş yaptım. Tabii yıl 1984, oldukça eski tabii sizler için. Ama o yıllar nasıl geçti şey yapamıyorum. Hep böyle çalışıyoruz, dil çalışıyoruz yoğun bir şekilde arkadaşlarımla birlikte. Bir gün 2547 sayılı yasa bir konuyla ilgili araştırırken, incelerken 35. madde. Neymiş bu diye bir baktık. Evet, lisansüstü eğitim yapmak için yurt dışına gitme imkanı. Bu özellikle 1981'den sonra İhsan Doğur amacının genel olarak Anadolu çocuklarını, sadece çok zengin, aristokrat çocukları değil, Anadolu çocukları da yurt dışında eğitim alsın diye böyle bir yasanın içerisine 35. maddeyi koymuştu.
İlk başlangıç böyle mi oldu?
İlk başlangıç, biz o zaman fark ettik. Çünkü o zamanlar İnternet yok, yurt dışıyla çok fazla bağlantımız yok. 1985 yılları ve ben Hacettepe'de yüksek lisansım bitti, 86'da doktoraya başladım. O yıllarda bunu biz keşfettik.
O süreci biraz daha ayrıntılı izah edebilir misiniz hocam? Nasıl oldu? Bir anda o yasayı nasıl buldunuz? Kim getirdi? Biri mi gösterdi? Yoksa bir araştırma vesilesiyle mi çıktı ortaya?
Biz araştırma görevlileri oturuyoruz. Bir odadayız tabii, o zamanlar şartlar biraz daha sınırlı. 5-6 tane araştırma görevlisi. Önümüzde, hangimiz önünde bilmiyorum, o yasa var. Yasada biz disiplinle ilgili bir şey ararken tesadüfen gördük onu. 35. madde. Yani birileri bize işte yurt dışında eğitim alabilirsiniz falan böyle yol gösteren olmadı. Ve orada düşünmeye başladık, ya böyle bir şey varmış. Lisansüstü eğitim, yüksek lisans, doktora biz yurt dışında yapabiliyormuşuz diye birbirimizle tartıştık. Nasıl gidebiliriz, bize ne yapalım diye düşünürken o sırada yurt dışına bizim bölüm başkanımız eşinin görevi gereği Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti 2 ay önce. Hemen hayatımızda bir dönüm noktası da odur benim hayatımda, o hocamdır. Dedik ki bize belki yardımcı olur ya, hocaya bir mektup yazalım. Mektup yazalım. O zaman internet falan yok, mail yok,
mesajcı yok.
Yok, bizim bilgisayarlarımız yok daha. 85-86 yılları. Ve ben bir mektup yazdım hocama. Bize yardımcı olabilir misin? Buna göre biz bu şansı, bu fırsatı değerlendirmek isteriz. Tabii biraz umutsuzuz ama bir hafta sonra cevap. Evet Nezahat, Long Island Üniversitesi'nden sizler için kabul belgesi istedim. Verdiler. Onları gönderiyorum. Hazırlıklarınızı yapın.
Aman Allah'ım.
Evet, tesadüf bunlar. Ama bizim demek ki kaderimizde bazı şeyler bize ışık tutar, yol gösterir. Ve biz o süreci başlattık 1986'dan 88'e kadar. O gidiş sürecimiz sürdü, yani biraz zorlu bir süreçti.
Evet, onu sormak istiyorum. Yani, kaç yıllık programdı o süreçte, nasıl zorluklar yaşadınız, böyle fırsatları var mıydı?
Tabii oraya geleceğim. Biz tabii ki süreci tamamladık. 5-6 asistanlık birisi gelemedi. 5 asistan 88'in Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne Long Island Üniversitesi'ne dil kursu için oraya gittik. Fakat öyle bir kritik şey var ki, büyük bir senet imzalıyorsunuz, yükümlülükleriniz var, başarısız olursanız onu ödemek zorundasınız. Müthiş bir stres tabii oluşuyor. Biz Amerika'ya gittiğimizde başladık dil kursuna. Bir yıl dil kursundan sonra ben TOEFL'dan yüksek bir puan alarak aldım ve çeşitli üniversitelere beni kabul etmeleri için bütün özgeçmişimi göndererek, çünkü öyle yani siz kendiniz bulacaksınız. O zaman bize şu üniversitelere gidin falan demediler. İlk gidenlerden olduğumuz için belki. Çok fazla bize rehberlik eden bir yani kimse yoktu. Ve ben yazmaya başladım. Iowa, Michigan, Pittsburgh Üniversitesi, 4-5 üniversiteye yazdım. Beni kabul eder misiniz? Ve ben Hacettepe'de bu arada doktora yapıyorum. Derslerim bitti, yeterlik aşamasına geldim. Ve Pittsburgh'tan cevap geldi. Siz çok başarılı bir öğrencisiniz, bir danışman. Mark Ginsburg bana mektup yazdı. Bekliyorum sizi, Pittsburgh Üniversitesi'ne gelin. Çünkü orada böyle sınavla falan değil, bir sınava falan tabi tutmuyorlar. Sizin portfolyonuza bakıyorlar. Neler var orada, neler, not ortalamanız, neler yapmışsınız, başarı durumunuz nasıl? Ve dosyamı görünce hayranlıkla, siz çok başarılı bir öğrencisiniz dedi bana. Çünkü notlarımın hepsi A+, Hacettepe'de derslerimi görüyorlar. Ve sizi hemen kabul ediyorum. Bir programa, eğitim politikaları yönetimi programına kabul edildim. Ve 1989 yılında doktora derslerine başladım. Tabii bu süreç zorluklardan bahsetmem lazım. Bir kere dil kursunda dil öğrenmek o ortamda daha kolay oluyor tabii ki.
Maruz kalmaktan mı acaba?
Yani şöyle, siz bir Amerika'ya uyum sorunumuz var. Çünkü biz Türk'üz. Değerlerimiz var. Dolayısıyla kendimizi biraz koruma altına almak durumundayım. Özellikle yalnız bir bayan olarak ben, diğerleri erkek arkadaşlarım, onlar daha rahat hareket edebilirler.
Kaç bayan ve kaç erkek var?
Sadece bayan ben, 5 tane erkek arkadaşım. Onlar da araştırma görevlisi ve ben tabii bize önce Amerika'ya uyum sağlayabilmemiz için bir Amerikalı ailenin yanında belli bir süre kalmamızı sağladılar. O süreçte orayı tanımaya çalıştım. Tabii ki bu arada kültürel şok yaşıyorsunuz. yemekleri farklı geliyor, ilişkiler farklı, yani onların güldüğüne siz gülemiyorsunuz. Böyle değişik bir süreç yaşadım ama zeki insanlar hayata en hızlı uyum sağlayabilen insanlardı. Bu arada kendimi övmüş gibi olmayayım ama çok hızla bu sorunları hemen hızlı bir şekilde aşmam gerektiğini fark ettim. Bekarım tabii ve hızla kendimi çalışmaya vardım. Çok fazla çalışıyorum. Başladım programa. Başladı disiplin. Fakat şöyle bir şey var. Başarısız olduğunuz zaman geri dönerseniz çok büyük bir şey yükümlülüğünüz var. Borcunuz var sizin. Onu ödemek zorundasınız ki ben bir işçi ailesinin çocuğuyum ve araştırma görevlisi maaşım var.
Nasıl öderimin sorusu
başladı. Nasıl öderim sorusu ister istemez kaygı ve stres oluşturuyor. Ama şöyle düşündüm. Nezahat, çok çalışırsan halledebilirsin, başarabilirsin. Her zaman kendimi yönetmeyi bilmişimdir ben bu konuda. Diğer arkadaşlarımdan bazıları kabulde biraz zorlananlar olabildi. İşte bir sıkıntılar, herkesin kendi özelinde sıkıntıları olmuş olabilir. Ama tabii özlem başladı bu arada. Müthiş bir özlem.
O soruyu soracağım.
Evet.
Lütfen. Oraya. Ama ilk önce bursu kaybetmemeniz için şartlar nelerdi?
Bursu kaybetmememiz için şimdi biz senedi şöyle imzaladık. Başarısız olursanız bu senedi siz mutlaka ödeyeceksiniz karşılığını. Hı hı. Bu birinci, askeriyede olduğu gibi. İkincisi, bitirdikten sonra buraya geldiğinizde bulunduğunuz üniversitede kaldığınız sürenin iki katı çalışmak zorundasınız. Yani Gazi Üniversitesi beni gönderdi. Ben işte Ankara Üniversitesi'ne geçemem o sürede. 5 yıl kaldım, 10 yıl Gazi Üniversitesi'nde görev yapmak zorundayım. Yani maddi sıkıntı, tabii sağlık çok önemli, bazı şeyleri vardır onların, siz keyfi olarak. Bazıları mesela oranın işte uyum sağlayamadı veya maddi olarak maddiyata düşkün olanlar orada işte pizzacılık yapmaya başladı, bir yerlerde para kazanmaya başladı. Başarı düşer o zaman. Ben tamamen kendimi derslere verdim. Hı hı. Çok başarılı bir şekilde bir yıl dil kursu, 4 yılda PhD doktora programı tamamladım. 5 yılda.
Soruyu soracaktım. 5 yılda bitti.
Tabii 88'den 93'ün Eylül'ünde biter bitmez. Tabii bu arada özel hayatımda da değişiklikler oldu.
Hocam onları da soracağım. Peki hiç gelmemeyi düşündüğünüz oldu mu? Zihninizden geçti mi böyle şey? Kalsam acaba ben burada çok daha farklı imkanlara imkanlara ulaşabilir miyim diye düşündüğünüz oldu mu?
Tabii şöyle, gittiğim ilk gün Kennedy Havaalanı'ndan bizi Türk Evi'ne götürdüler. Oradan da tek bayan olduğum için, kalacak yerim olmadığı için bir Türk ailesinin yanına gitmek zorundayım, New Jersey'ye. New Jersey'ye gittiğimde birisiyle tanıştım. İlk gördük orada birbirimizi. Hı hı. Ve ben o kişiyle evlendim.
Çok
evlendim. Tabii aradan bir yıl geçtikten sonra evlendim. Tabii orada uzun yıllar yaşamış bir Türk. Hı hı. 10 sene, 12 sene kadar New Jersey'de yaşıyor. Bir fabrikada çalışıyor. Orada kalabilir. Yeşil kartı, green kartı var, yeşil kartı var. Hı hı. Ve oranın da istese vatandaşı olur ama müthiş şekilde ülkesine bağlı olduğu için oranın vatandaşı olmak istememiş kesinlikle. Hı hı. Ve o şekilde ben onunla evlendikten sonra 90 yılında, 2 yıl sonra bazı arkadaşlar dediler ki, hatta hocam bile söyledi, Nezahat siz burada kalın. Daha gelişmiş bir ülke, fırsatlar çok yüksek, çok refah içerisinde yaşarsınız. Burada kalın. Hiçbir zaman aklımızın ucundan geçmedi.
Geçmedi mi?
Gittiğim andan itibaren gelinceye kadar Türkiye'nin özlemiyle yaşadım.
Peki evlendikten sonra eşiniz bu konuda herhangi bir ısrarcı olmadı mı?
Eşim hiç istemedi orada kalmayı. Hiç istemedi. Amerika'yı eşim hiç istemedi.
10 yıldır kalıyormuş ama.
10 yıldır kalıyor ama bir fırsat kalması gerekiyordu. Demek hı-hı. ki maddi durumdan dolayı, başka hı-hı. nedenlerden dolayı. Doktoramız biter bitmez biz ikimiz de ülkemize döndük. Çünkü gerçekten hep vatan hasreti yaşadık orada. Hı-hı. Hep böyle işte halk müziği dinlemek. Bazı çok sevdiğimiz şairlerin şiirlerini birbirimize okurduk böyle. Her yeri de gezerdik tabii, o fırsatları da değerlendirmemiz
gerekti. Bizden haber almayı dört gözle bekliyordunuz.
Her zaman bekliyorduk. Yani Türkiye'de neler olup bitiyor. İşte radyoları dinliyorduk. Haberlere bakıyorduk. Kütüphaneye gelen gazetelere bakıyorduk. Ve biz Türklerle de her hafta sonu doktora yapan, orada Pittsburgh'da 10-15 aile vardı. Her hafta sonu pikniğe giderdik ki o içimizdeki hasretli bir özlemi, nebze özlemi giderelim diye.
Çok güzel bir şey. Peki dönme sürecini biraz daha bahsedebilirsiniz. Lütfen acaba o süreçte kalmayı düşünmediniz ya, eşiniz de böyle bir şeyi talep etmedi size.
Geçek.
Kalalım diye de demedi. Tam dönme sürecinize gelelim. Acaba nasıl plan yaptınız? O 5 yıl bitti. Türkiye'ye döneceksiniz. Türkiye'deki okul, süreç, buradaki yeni iş imkanları, bunlarla alakalı planı yapmış mıydınız daha öncesinde?
Şimdi zaten giderken yükümlülüğümüz bulunduğunuz üniversiteye katkı sağlamak. Çünkü yurt dışına giden özellikle Büyük Atatürk'ün 1929 yılında 1416 sayılı bir yasayla yetenekli Türk evlatlarını, çocuklarını istidadı olan müzikte, resimde, zihinsel işte soyut zekası, fen, bilimsel yönü güçlü olan çocukları sınavla Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışına göndermeye başlamış. Yani o kadar çok giden olmuş ki döndüklerinde mesela dil tarihte felsefe bölümünde bilim tarihi hocam vardı, o ders anlatan ordinarius profesör Aydın Sayılı. Hani 5 TL'lerin üstünde resmi de vardır. Ondan ben ders aldım. Olağanüstü çok zeki bir insandı. Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe doktorasını yapmış gelmiş ve ülkesine büyük katkı sağlayanlardan. İşte. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen ve onunla ilgili makale yazan, Atatürk onu söylüyor ama onunla ilgili makaleyi yazan da Aydın Sayılı. Ve bütün üniversitelere o gidip döndükten sonra yurt dışında işte Fransa, Almanya, İngiltere, daha sonraki dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'den eğitim görüp doktorasını tamamlayıp dönenler ülkelerinde çeşitli üniversitelerde yeni kürsüler oluşturdular, yeni bölümler oluşturdular, eserler yazdılar. Ve çok fazla katkı sağladılar. Tabii bunlardan belki bir kısmı oraya hayran olanlar, ki hiçbir zaman böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi, orada kalanlar da oldu. Hatta bir arkadaşım, AT&T diye bir büyük şirket var, telefon şirketi. Orada çalışırken demiştim, o da Milli Eğitim, yok herhalde yok bursuyla gitmişti. Dön ülkene, ülkene katkı sağla. Ha, dönmedi. Yani ben orada kalanları ikna etmeye çalıştım. Hiçbir zaman aklımdan geçmedi. Gerçekten yani.
Peki buraya geldiğiniz süreci de biraz daha anlatırsınız.
Şimdi oradan
geldiğiniz mecburi hizmetiniz başladı.
Tabii mecburi hizmetim başladı. İşte 95 yılında hemen doktor öğretim üyesi yardımcı doçent oldum. Dil var tabii ki, hızlı yayınlarım var. Hızlı arkasından işte 98'de doçent oldum. 2004'te profesör oldum. Bu arada insanların hayatı anlamlandırması herkesin birbirinden farklıdır. Hayat felsefemiz birbirimizden farklı. Ben şuna çok inanıyordum. Ülkemin insan kaynağını yetiştirmede benim rolüm ne olacak? Çok fazla işte medyada görünmek, bir şeyler yazmaktan ziyade yüksek lisans, yüksek lisans doktora öğrencilerime kazandığım birikimlerimi, deneyimlerimi nasıl aktarabilirim? Onların ufuklarını nasıl açabilirim? Sadece insan kaynağını güçlendirmek. İşte insan, mesela bir formasyonunuz güçlü, yurt dışında doktora yapmışsınız, siyasete rahatlıkla atılabilirsiniz. Belli bir süre çalıştım da, o belli yerlerde sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Bir tek isteğim olurdu. Bir öğrencime ne kadar dokunabilirsem, etkileyebilirsem, onu yukarıya taşıyabilirsem, bu benim için dünyanın en büyük motivasyonu. Hala devam ediyor. İnsana yatırım yapmak. Ve şu anda 38 yıl Gazi'de çalıştım. Bir ara görevlendirmeyle Bartın Üniversitesi bir yıl 9 Eylül Üniversitesi'nde çalıştım. Her gittiğim yerde öğrencilerimde iz bırakmışımdır. Şöyle derim, benim bir gönül bahçem var. Bütün öğrencilerim yüzlerce, binlerce orada. ve her birisi benim için çok değerlidir ve onlar hep bir şey üretirler. Hep onu hayal ettim. Hong Kong'da öğrencim var, doçent olan. Hı hı. İngiltere'de var, Amerika'da var. Buralarda profesör, doçent, artık dekan, çok fazla öyle. Yani 38 sene, ki 4 sene de şey sayalım, 44. yılım, çünkü 80'de göreve başladım ben. 4 yıl felsefe öğretmenliği, ondan sonra da akademiyada hep insan yetiştirmeye çalıştım. En büyük arzum buydu. Ne işte siyasete atılmak, ki öyle imkanım vardı, ne başka bir yere. Ve onlar şimdi bana dönerler, hep ararlar. En büyük doyumum böyle. Şu anda Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 1700 öğrencim var. Öğretmen olacaklar. Her birine sık sık bir araya gelirim. Gelecekte olmak istedikleri yer neresi onu anlatırım. Ufuklarını açarım, vizyon kazandırırım. Bu bana müthiş bir mutluluk veriyor. Parayla, pulla bunlar ölçülemez Mustafa Bey.
Asla. Neredeyse benim yaşıma denk gelen bir eğitim süreci.
Evet.
Muhteşem bir kariyer, muhteşem bir yaşam. Peki, burs aldığınız sürece yurt dışından, o zorunlu süreçten bahsediyorum ve bir de Türkiye'ye döndüğünüzden bahsediyorum. Bizimle iki tane unutamadığınız anıyı paylaşır mısınız?
Tabii ki bunlardan bir tanesi, yurt dışında eğitimimi alırken böyle çeşitli uluslar bir araya gelirler belli zamanlarda. Şey yaparlar, kendi kültürlerini yansıtacak işte yiyecekler olur, ondan sonra konuşma yaparlar, ülkelerini tanıtırlar. Zaten ülkeme çok büyük bir hayranlığım olduğu için ben gider gitmez ilk defa işte Amerikalı arkadaşlarımı çağırdığımda odama, ne kadar duvar, bütün duvarları Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki resimlerle donatmıştım. Hı-hı. Hayranlıkla böyle bakıyorlardı ve o toplantılarda bir araya gelip kültürler birbirine alışveriş yaparken ben de güzel bir baklava yaptım ve götürdüm. Ve Yunanlılar bizim dedi. Orada ben Türk kültüründe Osmanlı'nın bütün işte artık Balkanlarda, Yunan her yerde kendi kültürlerini yaydığını, baklavanın, dolmanın, yoğurdun ve buna benzer birçok yiyeceği siz bizim hakimiyetimiz altındayken bunları size öğretmiştik diye bu anımı unutmam. Yine bir olay daha oldu. Bir Hindistanlı araştırma görevlisi şöyle dedi. Biz Pittsburgh Üniversitesi'nde 10 Türk eğitim alıyoruz. Dedi ki ya dedi, bakıyorum da dedi, siz dedi konuşurken dedi biraz zorlanıyorsunuz. Hani Türkler, bizler sonradan öğrendik İngilizceyi. Ana dilimiz değil ki. Dolayısıyla tekleme veya işte telaffuzda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Onlar yapmıyor bunu. Rasha diye bir araştırma görevlisiydi. Bana dedi ki Türkler dedi biraz dilde başarısız Nezahat dedi. Nezahat durur mu? Evet Rasha dedim. Biz İngilizce'de biraz başarısız olabiliriz. Ama bilimde başarısız değiliz. Burada çok başarılıyız. Bakın isterseniz bizim notlarımıza dedim Türklerin. Bir ikincisi de dedim siz İngilizceyi çok güzel konuşabilirsiniz. Çünkü siz yıllarca İngiliz kolonisi olarak sömürüldünüz dedim ve kıpkırmızı bir şekilde arkasını dönüp gitmişti. Bir de bunu unutmam.
Peki hocam, bu Türkiye'ye geldiğinizde bir anı var mı?
Türkiye'ye geldiğimde tabii
adaptasyon süreci, yani, tabii eşinizin iş bulma konusu, bunlar hepsi
biraz
zaten.
Onlarda birazcık şöyle sıkıntılar yaşadık ama hızla onları atlattık. Çünkü uyum, ülkemizi çok sevdiğimiz için biraz maddi zorluklarımız falan oldu. İkimiz de ben araştırma görevlisi, yardımcı doçent oldum, belli bir maaş, evimiz yok, bir şey yok, aileden bir şey yok. Bir işçi çocuğuyum çünkü ben. Onlar zaten, onlara destek oluyorum her zaman ve zorla, tırnaklarımızla, mücadeleyle böyle bir yerlerde, özellikle projelerde çok çalıştım. Milli Eğitim Bakanlığı projelerinde, Avrupa Birliği projelerinde, ulusal ve uluslararası projelerde bu bilgi birikimimi bir yerlerle paylaşmam gerekir. Ve bundan büyük bir mutluluk duydum. Bu arada tabii projelerden para da kazandık. Evimizi aldık, arabamızı aldık ve şu anda şükürler olsun. Çok fazla böyle bazıları işte birikimim var. Bilgi toplumunda yaşıyoruz. Bilgi güçtür. Siz bilginizi istediğiniz yerde satabilirsiniz ve bir yerde konferans verirsiniz, seminer verirsiniz, şu kadar para istiyorum. Hiçbir zaman bunu düşünmedim. Çünkü bilgiyi yaydıkça bu ülke güçlenecek, ona inananlardanım. Ülkemi de çok seviyorum Mustafa Bey.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ağzınıza sağlık. Son birkaç dakikamız var. Birlikte toparlayalım.
Tabii.
Sonra programa veda edelim.
Tabii.
Ama öncesinde ışık olması açısından, tabii, yol göstermesi açısından bizi dinleyenlere neler söylemek istersiniz? Öğrenciler vardır.
Tabii.
Acaba...
Tabii.
Ya bir muhakkak bir birkaç cümle vardır diye düşünüyorum.
Şimdi sevgili Mustafa Bey, nesil güçlü. Bu nesile iyi eğitim vermek, yönlendirmek de çok önemli. Buna inananlardanım ben. Çünkü genç nüfusumuz fazla. Avrupa bunun için bizi kıskanıyor yani. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. O yüzden özellikle çok iyi bir eğitim alan veya yeteneklerini anladığımız, fark ettiğimiz öğrencilerimizi peşini ben bırakmam mesela. Hep onların arkasındayımdır. Bir yerlere gitmesini isterim. Şu önemli. Bir kere 1416 sayılı yasaya göre Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla mutlaka yetenekli olanları seçip yurt dışına göndermemiz lazım. Bu çok önemli. Çünkü bilgi, bilimsel araştırmalar yurt dışında çok fazla. İkincisi, YÖK bursuyla gidenleri bir de çok yakından takip etmek lazım. Mesela ben geçen hafta Ohio Üniversitesi'nde doktora yapan PDR'de bir öğrenciyi çağırdım. Öğrencilerime seminer verdirdim. Ufuklarını açmamız lazım. Çünkü şu çok önemlidir. Siz kendi değerlerinizi aynı zeytin ağacının kökleri gibi ta derinlere kadar götüreceksiniz. Aynı zamanda dünyayı da her yeri göreceksiniz. Bu ikisini bütün öğrencilerimizin, bütün gençlerimizin görmesini istiyorum. Politika yapanların, yöneticilerimizin, üst yöneticilerimizin de bu değerlere zeki olanları çok iyi değerlendirip ondan sonra dönmeleri için beyin göçüne çok karşıyım ben. Çok fazla dışarı giden var. Onları önlemek için de burada bazı durumları daha cazip, daha güzel hale getirmelerini öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Başarı hikayelerini dinledik. Sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu çok güzel bir program başlatmış. Başarılarınızı, devamını diliyorum. Bana ve benim gibi binlerce öğrenciyi lisansüstü eğitim yapmak için yurt dışına gönderen devletime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyorum.
Efendim programı hazırlayan Melda Alpay, program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Yaşanılan her hayatta gizlenmiş ilginç serüvenler vardır. Özlemlerle dolu geçen bir ömür sizlere neler söyleyecek? Bir sonraki bölümümüzde yeni bir hayat ve yeni bir isimle daha buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.